Bölüm 14. Modern Satranç Sonuç. Satrancın modern biçimde oynanmasından tam olarak neyi kastediyoruz? Daha önce belirttiğim gibi bu eğitsel bir kitap değildir. Fakat okuyucuların büyük bir kısmı oyun güçlerini geliştirmeyi ümit edecektir. Bu uzun çalışmanın sonunda birçok okuyucunun şu türden sorular soracaklarını tahmin ediyorum. Tamam. Fakat bu gibi sorunlarla tahta üzerinde karşılaştığım zamanlarda ne yapmalıyım? Kurallardan ve prensiplerden bağımsız olmaktan bahsetmek gayet güzel. Ancak o zaman neyi rehber olarak kabul etmeliyim? İkinci kısımda modern satrancı sahip olduğu belirsizlik ve kesinliğe sahip olmaması şeklinde geniş bir biçimde tanımlamıştım. Örneğin piyonlar hakkında modern oyuncuların genellikle piyon yapısı için gelişimlerini aksattıklarını, açılışta geri kalmış piyonlara izin verdiklerini, şahlarının önündeki piyonlarla oynadıklarını, piyon zincirini cepheden saldırdıklarını ve merkezi durumun çözülmediği zamanlarda kanat piyonlarını hareket ettirdiklerini gözlemledik. Öte yandan bu oyuncular geleneksel biçimde, parantez aç, hızlı gelişim, geri kalmış piyonlardan kaçınmak, şah kanadı piyonlarını başlangıç karelerinde tutmak vesaire, parantezi kapat, aynı sıklıkla oynarlar. Hafif taşların ele alınması durumu da bulanıktır. Kötü fillerin aslında hiç de kötü olmadıklarını, atların tahtanın kenarında güçlü olabileceklerini ve en kötüsü at ikilisinin çok kapalı, yarı kapalı veya tamamen açık konumlarda fil çiftinden üstün olabildiğini gördük. Açılışta, gelişimde oldukça geriyken, vezirinizle kanat piyonlarını kapabilirsiniz. Veya bunu yaptıktan sonra hızlıca mat olabilirsiniz. Kalite fedası ve profilaksi konularında da benzer şeyler geçerlidir. Uzaktan bakıldığında tüm bunlar pek yardım etmiyor gibi görünür ve bu belki de marangozluğa el atmanın veya gizemli romanlar yazmanın iyi bir sebebi olabilir. Fakat biz uzaktan bakmıyoruz. Somut partilere ve konumlara bakıyoruz. Bu, gerçek gelişimin ortaya çıktığı seviyedir. Kendi sezginizi ve yargınızı sayısız konum ve parti üzerinde çalışarak geliştirmelisiniz. Bence usta seviyesine ulaşmayı arzu eden ve hayal kırıklığına uğramış oyuncunun her şeyden önce bu gerçekle yüz yüze gelmesi gerekir. Genel kuralların oyunumuzdaki bir sonraki seviyeye yükseltmek için yeterli olmadıklarını bir kez kabul ettiğimiz zaman, satranç kültürümüzü neyin oluşturduğu sorusu yanıtlanabilir. Burada oldukça şaşırtıcı cevaplar alırız. Nasıl geliştirilir? Temalı, satranç kitapları, belki pratik yeteneklerinizi ve reytinginizi daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı başarabilse de, oyunun kendisine karşı sahip olduğunuz bilgi birikimine bir katkıda bulunmaz. Bu tip kitaplar eşitliğin yalnızca bir tarafıyla ilgilenirler. Örneğin düşünme teknikleri, psikolojik yaklaşımlar ve sportif değerlendirmeler, parantez aç, örneğin zaman yönetimi, repertuar seçimi gibi. Fakat konumsal ve taktiksel unsurların karşılıklı etkileşimleri, inisiyatif ve devinimin paradoksal ince ayrıntıları gibi konulardaki bilginiz çok daha önemli ve can alıcıdır. Bir kez daha Suba'nın bu konuda ne düşündüğüne bakalım. Modern teori hakkındaki çoğu kitap sundukları strateji yoluyla okuyucunun oyun gücünü üst seviyelere çıkarmayı amaçlar. Bu bir ölçüde doğru olabilir. Fakat sizi uyarmalıyım ki bu kitaplarda sunulan dogmatik yaklaşım yaratıcılığınıza zararlı bir etkide bulunabilir. Bu tür kitapları eleştirel gözle söyledikleri kelimelerin hiçbirine inanmayacak şekilde okuyunuz. Açılış varyantlarını, oyun sonu tekniklerini, kombinezonları, fikirleri ve hatta eğer yapabiliyorsanız oyunların tümünü bile ezberleyin. Fakat kuralları ve dogmaları değil. Son cümle oldukça doğru sözlü bir öneridir. Bu her şeyden öte neredeyse bütün eğitsel kitap ve dergilerde verilen önerilere karşı geliyor. Şu tür cümleleri zaman zaman duymuşsunuzdur. Açılışları ezberlemeyin. Yalnızca bunların arkasında yatan prensipleri öğrenin. Bunları baştan sona öğrenmek zorunda değilsiniz. Aslında önemli olan fikirleri anlamaktır. Genç oyuncular oyunun temel prensiplerinde uzmanlaşmaları gerekirken zamanlarının çoğunu açılışları öğrenmek için harcıyorlar gibi. Bu tavsiye tüm zamanlarını açılış varyantlarını çalışmaya ve oyunların tümünü ezberlemeye ayıran güçlü büyük ustalar tarafından verilir. Eğer bu bir oyun sonu kitabı olsaydı şu benzer yorumda bulunabilirdim. Yıllar boyunca belirli oyun sonlarını ezberlemeleri öğretilmiş büyük usta yazarların okuyucularına verdikleri öneri çok sayıda spesifik oyun sonunu tam anlamıyla öğrenmek yerine geçer piyonların arkasındaki kaleler ve şahı oyuna sokmak gibi önemli prensipleri anlamaları gerektiğidir. Tistall'in kesinlikle haklı olarak söylediği gibi kurallar daha çok oyunun ilerleyen aşamalarında geçerlilik kazanırlar. Bundan dolayı oyun sonu prensiplerinin kesinlikle önemsenmeleri gerektiğini onaylıyorum. Fakat oyunun bu aşamasında bile bu kuralların doğru uygulanması için sayısız spesifik konumun bilgi temeli gereklidir. Konuşulan dili düşünün. Eğer bir dile tamamen hakimseniz, cümlenin ortasında yüklemin aktif mi yoksa pasif mi olduğunu düşünmek için durmazsınız. Satrançta da benzer şekilde büyük usta bir konumda zamanının çoğunu bu ileri karakol atım için güçlü mü ya da en kötü durumda bulunan taşımın pozisyonunu nasıl geliştiririm şeklinde düşünerek geçirmez. Bunun yerine atın orada ne kadar iyi veya kötü olduğunu zaten biliyordur ve kötü konumlanmış taşını otomatik olarak dikkate alır. Bu tip faktörleri benzer konumlarla daha önce karşılaşmış olduğundan birçoğuna tanıdık olduğu, birkaç yüz başka değerlendirme ile birlikte eş zamanlı olarak tartar. Tabii ki bazen genel konuları dikkate aldığı da olur. Fakat güçlü oyuncularla yoğun bir şekilde analiz yapan herkesin bildiği gibi analizlere somut olasılıklar hükmederken bu tip konumsal faktörler tıpkı konuşma dilindeki dil bilgisi kuralları gibi basitçe oyunun kendi akışına bırakırlar. Daha derin incelediğimizde dil karşılaştırması kesinlikten uzaklaşsa da hala yararlıdır. Örneğin dil bilgisi kuralları neredeyse her koşulda geçerliyken satrançtaki kurallar aslında yanlış veya değersiz olacak kadar güvenilmez olabilirler. Bu nedenle bir dili basit bir akıcılıkla da olsa yalnızca dil bilgisi kurallarını uygulayarak öğrenmek hayal edilebilirken satranç kurallarının benzer mekanik uygulaması feci sonuçlar doğurabilir. Daha da ötesi dil bilgisi belirli istisnalar dışında pratikte temel olarak örnekler yoluyla öğrenilir. Bunun ima ettiği şey her türlü satranç prensibinin gerçekçi bir bağlamda mevcut belirsizlikler ve birçok karşı örnekle beraber öğrenilmesi gerektiğidir. Bu kavram satranç kitaplarının çoğunun yaklaşımıyla ters düşer. Tekrar Suba'dan alıntı yaparsak, strateji modeli olan oyunlara yakın seviyelerdeki oyuncular arasında oldukça seyrek rastlanır. Klasik strateji sizin çok zayıf parantez aç veya çok güçlü parantezi kapat oyunculara karşı oynadığınızı varsayar. Parantez aç klasik teorinin verdiği örneklerde parantezi kapat. Dezavantajlı olan taraf hiçbir karşı oyuna sahip değildir ve yalnızca yazarın planı değil neredeyse diğer tüm mantıklı planlar kazanır. Günümüzde bu tip pozisyonlara özellikle aynı kuvvete sahip oyuncular arasında pek rastlanmaz. Başka bir deyişle bu tür kitapların genel prensipleri, parantez aç, dil bilgisi, parantezi kapat, öğretme yolları, gerçekçi partileri incelemek yerine, parantez aç, gerçekte konuşulan cümleler, parantezi kapat, oldukça tek taraflı ve gerçekçi olmayan konumlar sunmalarıdır, parantez aç, kurdukları yüksek derecede idealleştirilmiş yapının bu dilin konuşulduğu ülkeyi ziyaret ettiğimizde bizi şaşkına çevirdiği durumlar. Parantezi kapat. Modern satrancın nasıl oynandığı sorusuna geri dönelim. Tekrar ediyorum ki bu kitap nasıl sorusunu cevaplamaz. Fakat vermiş olduğum somut oyunun zıtlık barındıran örnekleri Size başladığınız modern satranç dilinin, parantez aç, kendi sözcük dağarcığına, anlatım tarzına, cümlelerine, kavramsal nüanslara ve ima edilen dil bilgisine sahip olan, parantez kapat, inşası aşamasında yardımcı olacaktır. Genel satranç teorisi bir yere kadar işe yarar. Çünkü bu tür bir dili meydana getiren çeşitli unsurlara ve tekniklere dikkat etmek için gözlerinizi eğitir. Bundan dolayı profilaksi, dinamizm, zaman ve inisiyatif gibi konularda sağladığım göreceli soyut tartışmalar bile somut örneklerle beraber dokundular. Umarım ki okuyucunun düşüncesini bu unsurların gerçek partilerde nasıl kullanıldıklarına yöneltirler. Sonuç. Bu kitabın öncelikli amacı modern satranç teorisinin klasik teoriden ayrıldığı alanları göstermekti. Birinci kısımda temel olarak eski düşünceyi sade bir revizyona sokan modern oyunun özelliklerine yoğunlaştık. Örneğin, A, her taşla bir kere oynayınız gibi gelişim prensiplerinin terk edilmesi. B, açılışta kanat piyonlarının kapılmasıyla ortaya çıkan faydacı materyalizm. C, oyuncuların hareketli fakat saldırıya açık merkezi piyon kütlesine sahip olmak istemeleri. Ç, azınlık hücumu teorisinin evrimi ve oyun ortasında piyon çoğunluğunun ve geçer piyonların gücünün aşamalı olarak zayıflaması. D, bingeç ve üçlü bingeç piyonlara daha derin bir yaklaşım ve anahtar merkezi kareleri kontrol etmek için bu piyonlara sahip olma isteğindeki artış, renk kompleksleriyle bingeç piyonlardan istifade etmek, E, izole vezir piyonu pozisyonlarına getirilen faydacı, parantez aç, pragmatik, parantezi kapat, yaklaşım, F, hafif figürlerin değişimi konusundaki artan bilgi birikimi, G, yatayda kale kullanımının ılımlı evrimi, H, renk kompleksi oyunu elde etmek için yapılan taş değişimleri. İkinci kısımda daha eksiksiz teoriler, değişimler tartışıldı. Bunların birçoğu kuraldan bağımsızlık adlı genel kavram etrafında dönerken, kural ve prensiplerin klasik yorumlanışı yok sayıldı. Neredeyse her durumda somut analizlerde ortaya çıkan faydacı kararın bu tip kurallara tercih edilir olduğu ortaya çıktı. Aşağıda bu modern eğilimler sıralanmıştır. A. Tamamen profilaktik amaçlar veya yapısal kazanımlar için gelişimin yok sayılması. B. Kalıcı bir şekilde geri kalmış piyonların kabul edilişi. C. Dinamik sebeplerle bingeç piyonların alınması. Ç. Şahın önündeki piyonların oynatılması. D. Fillerin atlardan önce veya vezirin diğer taşlardan önce geliştirilmeleri. E. Piyon zincirine cepheden, parantez aç, temele saldırmak yerine, parantezi kapat, saldırılması. F. Merkezin güvende olmadığı ve veya taşların gelişmemiş oldukları durumlarda kanat piyonlarının ilerletilmesi. G. Kötü fillerin ve kenardaki atların neredeyse rutin bir şekilde kabul edilişi. H. Atlara sahip olan tarafın oyunu açması, fillere sahip olan tarafın konumunu sağlamlaştırarak denge kurması. Bunlar kuraldan bağımsızlık kavramı hakkındaki ilerlemelerdir. Bunun dışında teorinin ve pratik oyunun modern satrancı betimleyen daha geniş özellikleri de vardır. Örneğin A. Uzun vadeli konumsal piyon fedaları. B. Fianchetto'nun giderek yaygınlaşması. C. Fil çifti meselesinin çözülmesi. C. At ileri karakolunun değeri ve işlevsiz taşlar hakkında yeni fikirler. D. Her yerde görülen kalite fedaları. E. Fil çiftine karşı at ikilisinin tamamen yeni bir şekilde ele alınışı. F. Profilaksinin kullanım alanının artması. G. Küçük avantajların biriktirilmesi yerine dinamik oyun deyiminin kullanılması. H. Esnek açılış sistemlerinin kullanılışı. I. Asimetrik pozisyon yaratmadaki ilerleme. I. Açılış hazırlığının derinliği. Başka kurumsal tartışmalarda da bulundum. Parantez aç. Vezir at ikilisi, vezir fil ikilisinden daha mı üstündür? Satranç beraberlik midir? Kale finalleri çoğu zaman berabere midir? Parantezi kapat. Yukarıdaki liste bu kitabın öncelikli amacını yansıtan konu çeşitlerini özetliyor. Ayrıca umarım ki okuyucuya en azından günümüz oyununun ruhunun ve lezzetinin bir kısmını aktarmayı başarmışımdır. Çağımızın oyunu ele alınması zor olsa da aynı zamanda diğer çağlara göre daha sınırsız ve yaratıcıdır. Bu iyi bir şeydir. Tabii ki bilgisayarların satranç üzerindeki etkileri hakkında sıkıntı duymak doğaldır. Fakat şu an içinde bulunduğumuz heyecan verici gerçekliğinde farkına varmalıyız. Ayrıca günümüzde genç oyuncuların gösterdikleri yaratıcılık oyunu daha da genişletecek ve zenginleştirecektir. Eminim ki gelecek yıllarda bu kitapta açıklanan fikirler ve akımlar hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir yöne doğru gelişecektir. Bizim de istediğimiz budur.